Ayrım 5. Sosyal Hizmet Yönetimi. Sayfa 254. Çıkmış sınav soruları. Ara sınav 1. 1. Kuruluşun ürettiği ürün veya hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup ve kuruluşları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Tüketici. B. Kalite yönetimi. C. Üretici. D. Paydaş. E. İç paydaş. Cevap A. Tüketici. 2. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları eğitiminin amaçlarından biri değildir? A. Personel devir hızının azaltılması. B. Personelin yeniliklere uyum sürecinin hızlanması. C. Personelin güven duygusunun gelişmesine katkı sağlaması. D. Personelin örgütsel aidiyet duygusunun gelişmesi. E. Personelin sosyalleşmesinin sağlanması. Cevap E. Personelin sosyalleşmesinin sağlanması. 3. Diğer örgütler gibi sosyal hizmet kuruluşları için de geçerli örgütsel denetim sürecinin ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Değerlendirme sonucu düzeltici adımların atılması. B. Performansın ölçülmesi. C. Denetim çıktılarının değerlendirilmesi. D. Denetim standartlarının belirlenmesi. E. Performansla denetim standartlarının karşılaştırılması. Cevap D. Denetim standartlarının belirlenmesi. 4. Kurumsal kimlik kapsamında kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelen unsur aşağıdakilerden hangisidir? A. Kurumsal kültür. B. Kurumsal tasarım. C. Kurum felsefesi. D. Kurumsal iletişim. E. Kurumsal davranış. Cevap C. Kurum felsefesi. 5. Aşağıdakilerden hangisi sadece dış hedef kitleye yönelik halkla ilişkiler iletişim araçlarından biridir? A. Fotoğraflar. B. Broşürler. C. Bültenler. D. Yıllıklar. E. Mektuplar. Cevap B. Broşürler. 6. Bakım ve koruma altında bulunan çocuk, genç, yaşlı ve özürlülerin beslenmesiyle ilgili plan ve programları yapmak ve uygulamasını sağlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A. Psikolog. B. İl müdürü. C. Diyetisyen. D. Sosyal çalışmacı. E. Sosyolog. Yanıt C. Diyetisyen. 7. Bir hizmetin tüm sağlayıcılar tarafından aynı şekilde sunulamaması ve her tüketici tarafından aynı algılanmaması durumu hizmet kavramına ilişkin hangi temel özelliği ifade eder? A. Ayrılmazlık. B. Soyut olma. C. Dayanıksızlık. D. Genellik. E. Değişkenlik. Cevap E. Değişkenlik. 8. Aşağıdakilerden hangisi yapılarına göre ayrılmış örgüt türlerinden biridir? A. Meslek örgütleri. B. Mekanik örgütler. C. Güvenlik örgütleri. D. Doğal örgütler. E. Hizmet örgütleri. Yanıt B. Mekanik örgütler. 9. Ürün ya da hizmetin tanıtılması yerine kurum imajının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tanıtımları içeren çalışmaların medyada yer alan ve zaman satın alarak yayımlanması ne olarak adlandırılır? A. Medya ilişkileri. B. Kurumsal itibar. C. Kurumsal sosyal sorumluluk. D. Kurumsal reklamcılık. E. Sponsorluk. Cevap D. Kurumsal reklamcılık. 10. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin iki temel amacından biridir? A. İş gücü sayısını arttırmak. B. Yetki ve sorumlulukları arttırmak. C. İstihdamı arttırmak. D. Ücretleri arttırmak. E. İş yaşamının niteliğini yükseltmek. Cevap E. İş yaşamının niteliğini yükseltmek. 11. Tepkici bir örgütten çok proaktif olabilen duyarlı bir örgüt yapısının geliştirilmesi yaklaşımı kim ya da kimler tarafından ileri sürülmüştür? A. Watson ve Jones. B. Hadley ve Young. C. Durkheim. D. Drucker. E. Fayol ve Drucker. Cevap B. Hadley ve Young. 12. Bir kurumda yüksek performansa sahip bireylerin kazanılması, geliştirilmesi, motivasyon sağlanması ve elde tutulması için gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin yönetimine ne ad verilir? A. Kariyer planlaması. B. Kariyer yönetimi. C. Performans yönetimi. D. Ücret yönetimi. E. İnsan kaynakları yönetimi. Cevap E. İnsan kaynakları yönetimi. 13. Sosyal hizmet çalışanlarının işlerinde ehil olmaları, hizmet sunumu ve sorun çözme için gereken becerilere sahip olmaları, sorulara ve taleplere cevap vermeleri, tüketicilere saygı ve nezaket çerçevesinde yaklaşmaları, sosyal hizmetteki kalite boyutlarından hangisiyle ilgilidir? A. Anında hizmet. B. Doğru ve güvenilir hizmet. C. Gözle görülür olanaklar. D. Güven telkin etme. E. Tüketiciyi tanıma, anlama. Cevap D. Güven telkin etme. 14. Sosyal hizmetler alanında gerçekleştirilen çalışmaların kaliteleri ve standartların kapsadığı kalite uygulamalarına bağlılık aşağıdakilerden hangisiyle temsil edilmektedir? A. Koordinasyon. B. Senkronizasyon. C. Akreditasyon. D. Standartizasyon. E. Dokümantasyon. Cevap C. Akreditasyon. 15. Yönetimin hizmet kalitesini yükseltmeye isteksizliği, yöneticilerin tüketici beklentilerini karşılamayacağına inanması, hizmet görevlerini standartlaştırmak için yetersiz teknoloji kullanılması ve tüketici standartlarına ve beklentilerine göre hizmet kalitesi hedeflerinin saptanmaması, hizmet kalitesinde hangi farklılığa doğrudan işaret etmektedir? A. Yönetim algılaması ile hizmet kalitesi özelliği arasındaki fark. B. Hizmet kalitesi özelliği ile hizmet sunumu arasındaki fark. C. Tüketici beklentileri ile bu beklentilerin yönetimce algılanmaları arasındaki fark. D. Hizmet sunumu ile dışsal iletişim arasındaki fark. E. Tüketici beklentileri ile hizmet kalitesi özelliği arasındaki fark. Cevap A. Yönetim algılaması ile hizmet kalitesi özelliği arasındaki fark. 16. Sosyal hizmet gibi belli alanlarda uzmanlığa sahip olan çalışanları yönetenlere ne ad verilir? A. Denetimden sorumlu yönetici. B. Fonksiyonel yönetici. C. Planlamadan sorumlu yönetici. D. Profesyonel yönetici. E. Genel yönetici. Cevap B. Fonksiyonel yönetici. 17. Kamuoyunu anlamak ve iletişimi kolaylaştırmak amacıyla uygulanan halkla ilişkiler modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. İki yönlü simetrik model. B. Basın ajansı. C. Kamuoyunu bilgilendirme. D. İki yönlü asimetrik model. E. Stratejik yönetim. Cevap A. İki yönlü simetrik model. 18. Aile danışma ve rehberlik hizmetleri ile kadın ve aile sorunlarının çözümünde mesleki çalışmalarda bulunmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir? A. Sosyal çalışmacı. B. Diyetisyen. C. Psikolog. D. İl müdürü. E. Çocuk gelişimci. Cevap A. Sosyal çalışmacı. 19. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kuruluşları açısından da orta kademe yöneticilerin temel sorumluluğu olarak ifade edilebilir? A. Stratejik planları yapmak. B. Örgütün bütüncül olarak yönetimini belirlemek. C. Ürünlerin ve hizmetlerin üretimini sağlamak. D. Alt kademe yöneticilerin faaliyetlerini yöneltmek ve koordine etmek. E. Yönetim sorumluluğu olmayan çalışanları yöneltmek ve koordine etmek. Cevap D. Alt kademe yöneticilerin faaliyetlerini yöneltmek ve koordine etmek. 20. Kapsam açısından halkla ilişkiler yönetim stratejilerinde pazarlama, finans muhasebe, insan kaynakları ve genel yönetimle birlikte çalışma fonksiyonunu sağlayan alan aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal paydaş ilişkileri entegrasyonu. B. Kurum yapısı entegrasyonu. C. Yönetim fonksiyonu entegrasyonu. D. Sosyal entegrasyon. E. Satış entegrasyonu. Cevap C. Yönetim fonksiyonu entegrasyonu. Çıkmış sınav soruları ara sınav 2. 1. Aşağıdakilerden hangisi diğer örgütler gibi sosyal hizmet kuruluşları için de geçerli etkili bir yöneltme sisteminin gerekli koşullarından biri değildir? A. Örgüt içerisinde gelişmiş bir ekip ruhunun varlığı. B. Yöneticilerin personeli tanıması. C. Yöneticinin çevresine karşı iyi bir örnek olması. D. Etkili bir kontrol sisteminin varlığı. E. Yöneticilerin personelinin potansiyelini bilmesi. Cevap D. Etkili bir kontrol sisteminin varlığı. 2. Her düzey yönetici için gerekli beceri aşağıdakilerden hangisidir? A. Karar alma becerileri. B. Kavramsal beceriler. C. Teknik beceriler. D. Analitik düşünebilme becerisi. E. Beşeri beceriler. Cevap E. Beşeri beceriler. 3. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir? A. Örgüt içerisinde kimin ne iş yapacağına karar verilmesi. B. Örgüt içerisinde kimin kime bağlı olarak çalışacağının belirlenmesi. C. Elde edilen sonuçların hedeflerle karşılaştırılması. D. İşlerin nasıl paylaştırılacağına karar verilmesi. E. Çeşitli faaliyetlerin ne şekilde koordine edileceğine karar verilmesi. Cevap C. Elde edilen sonuçların hedeflerle karşılaştırılması. 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacıların mesleklerini etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gereken tutum, davranış ve mesleki yetkinliklerden biri değildir? A. Toplumsal kaynakları kullanabiliyor olma. B. Sosyal hizmet projeleri üretip uygulayabiliyor olma. C. Ekip çalışmasından uzak durma, bireysel olarak karar verme. D. Sosyal etik kurallarına uygun davranma. E. Sosyal hizmetlerle ilgili yasal mevzuata hakim olma. Cevap: C. Ekip çalışmasından uzak durma, bireysel olarak karar verme. 5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet yöneticilerinin görevlerinden biri değildir? A. Örgüte yönelim sağlamak. B. Örgüte bir amaç sağlamak. C. Ürünlerin ve hizmetlerin üretiminde fiilen çalışmak. D. Örgütsel dönüşümü sağlamak. E. Ürünlerin, hizmetlerin üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması için yeni yöntemler geliştirmek. Cevap: C. Ürünlerin ve hizmetlerin üretiminde fiilen çalışmak. 6. Sosyal hizmet ve sosyal yardım amaçlı kurulan ve kurulacak olan dernek, vakıf gibi gönüllü kuruluşlara rehberlik etme görevi aşağıdakilerden hangisinindir? A. Psikolog. B. Sosyal çalışmacı. C. Diyetisyen. D. İl müdürü. E. Çocuk gelişimci. Cevap: B. Sosyal çalışmacı. 7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacıların rollerinden biri değildir? A. Savunucu. B. Öğretici. C. Meslek elemanı. D. Tanıtıcı. E. Personel geliştirici. Cevap: D. Tanıtıcı. 8. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminde kullanılan değerleme biçimlerinden biri değildir? A. Bilgisayarlı değerleme. B. Müşteriler tarafından değerleme. C. Çalışma arkadaşları tarafından değerleme. D. Sosyal çevre tarafından değerleme. E. Kişinin kendi kendini değerlemesi. Cevap: D. Sosyal çevre tarafından değerleme. 9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetlerde yer alan mesleklerden biri değildir? A. Kimyager. B. Doktor. C. Diyetisyen. D. Psikolog. E. Öğretmen. Cevap: A. Kimyager. 10. Personelin işe alımında kurumun yönetim politikaları, personel uygulamaları ve iş görme biçimi hakkında bilgi verilmesi, amaçlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Testler. B. Değerlendirme merkezleri. C. Görüşme. D. Başvuru belgeleri. E. Seminerler. Yanıt: C. Görüşme. 11. TKY kapsamındaki sürekli gelişmeyi Schwartz çevrimi adını verdiği döngüyle açıklayan W. Edwards Deming'e göre bu döngüde arzu edilen sonuçları doğurmak için gereken amaç ve süreçlerin saptandığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Kontrol et aşaması. B. Planla aşaması. C. Düzelt aşaması. D. Gerçekleştir aşaması. E. Yönetim aşaması. Yanıt: B. Planla aşaması. 12. Hizmetin üretimi ile tüketiminin eş zamanlılığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Ayrılmazlık. B. Dayanıksızlık. C. Değişkenlik. D. Güvenilirlik. E. Soyut olma. Cevap: A. Ayrılmazlık. 13. TKY felsefesinde hem yönetim kademelerine hem de alt düzeydeki çalışanlara verilmesi gereken eğitim konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekip yönetimi. B. Güdüleme. C. Kalite çemberleri. D. Temel istatistik teknikleri. E. Öğrenen organizasyonun özellikleri. Cevap: A. Ekip yönetimi. 14. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin temel özelliklerinden biri değildir? A. Soyut olma. B. Ayrılmazlık. C. Dayanıksızlık. D. Değişkenlik. E. Hesap verebilirlik. Cevap: E. Hesap verebilirlik. 15. Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin hizmet kalitesi değerlendirmelerine temel oluşturan hizmet kalitesi göstergelerinden biri değildir? A. Hizmetlerin sürekliliği. B. Güven telkin etme. C. Anında hizmet. D. Tüketiciyi tanıma anlama. E. Gözle görülür imkanlar. Cevap: A. Hizmetlerin sürekliliği. 16. Aşağıdakilerden hangisi bültenlerin özelliklerinden biri değildir? A. Alınan kararlarla ilgili bilgi vermesi. B. İç hedef kitleye yönelik olması. C. Kurumla ilgili gelişmelerin takip edilmesini sağlaması. D. Basımının uzun aralıklarla yapılması. E. Çoğaltımda ucuz yöntemler tercih edilmesi. Cevap: D. Basımının uzun aralıklarla yapılması. 17. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin özelliklerinden biri değildir? A. Planlı uygulamalar olması. B. Çok sayıda hedef kitlesinin olması. C. İki yönlü iletişime dayanması. D. Güven telkin etmesi. E. Sadece medyaya yönelik uygulama yapması. Cevap: E. Sadece medyaya yönelik uygulama yapması. 18. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik unsurlarından biri değildir? A. Kurumsal tasarım, B. Kurum felsefesi, C. Kurumsal iletişim, D. Kurumsal davranış, E. Kurumsal kültür. Cevap E. Kurumsal kültür. 19. Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun sponsorluk amaçlarından biri değildir? A. Kamuoyu farkındalığı yaratmak, B. Ürün ya da hizmet satışı yapmak, C. Marka konumunu güçlendirmek, D. Kurum imajını arttırmak, E. Müşteri sadakati oluşturmak. Cevap B. Ürün ya da hizmet satışı yapmak. 20. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibarı oluşturan, dikkate alınması gereken özelliklerden biri değildir? A. Kurumun sosyal sorumluluk anlayışı ve uygulamalarına sahip olması, B. Dış hedef kitleye yönelmesi, C. İş etiğine uygun davranılması, D. Ürün ve hizmet kalitesinin olması, E. Yenilikleri takip etmesi. Cevap B. Dış hedef kitleye yönelmesi. Ünite 5. Sosyal hizmetlerde finansal yönetim. Ara sınav yok. Dönem sonu sınavı 3 veya 4. Finansal yönetim, bütçe, finans, sosyal hizmet finansmanı ve planlama. Temel kavramlar. Finans kelimesi, fonların yönetimi ile ilgili çalışan bilim ve paranın dolaşımı, kredi uygulamaları, yatırım kararları ve bankacılığı da içeren sistemde fonların yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Finansman ise para, fon ya da sermayenin temini anlamına gelmektedir. Finansal yönetim, örgütsel amaçları gerçekleştirmede hukuk, etik ve toplumsal standartlara uyumlu bir şekilde para ve diğer kıt kaynakların kullanımı ve kontrolü şeklinde tanımlanabilir. Finansal yönetimin fonksiyonları. Finansman kararları. Para ya da fonların nasıl, ne zaman ve nereden sağlanacağına ilişkin kararlardır. Yatırım kararları. Fonların nerede, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağına, yatırılacağına ilişkin kararlardır. Kamu yönetimi tarafından yürütülen sosyal hizmetlerin finansmanı ve yönetimi. Sosyal hizmetlerin kamu kaynaklarıyla finansmanı, ilgili kuruluşların elde ettikleri kamu gelirleri ve özel gelirlerden oluşmaktadır. Kamu gelirleri şu şekilde sıralanabilir. İlgili kanunlara dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay ve benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler, hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar, diğer gelirler. Başlıca özel gelirlerse şu şekilde sıralanabilir. İdarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarda belirtilen faaliyetlerinden, fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan gelirler. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nda kurumun gelirleri şu şekilde sıralanmıştır. Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı, döner sermaye gelirleri, kuruma ait taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilecek her çeşit gelirler, kurum tarafından veya kurum yararına başka kuruluşlar ya da gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenecek sosyal faaliyetlerle her türlü teşebbüs gelirleri, Türk Hava Kurumu'nca toplanacak kurban derisi, fitre, zekat gelirlerinden kuruma ayrılan paylar, kanunla kurulmuş şans oyunları tertip eden kuruluşların aylık hasılatlarının %1'inin kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler, kanunla kurulan döner sermaye işletmelerinin yıllık brüt hasılatlarının %1'inin kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler. Sosyal hizmetlerde finansal yönetimin dayandığı faktörler, sosyal hizmetlerin ulaştığı düzey, sosyal verimlilik ve ekonomik büyüme, rekabet, paydaş güvenini korumak, kar amacı gütmeyen kurumun doğası. Finansman kaynakları, bağışlar, kişi, grup, kurum bağışı, sürekli dönemlik, tek seferlik bağışlar, şartlı, şartsız bağışlar, üye aidatları, vergiler, döngüsel katıklar, ücretler, piyango, mali yatırımlar, ticari faaliyetle elde edilen gelirler, uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlar. Bütçe yönetimi ve finansal planlamanın etkileri. Yönetim kurulları ve yöneticilere hizmet politikalarının ve önceliklerinin ne ölçüde iyi yerine getirildiği hakkında bilgi sağlar. Yerel ve merkezi otoriteler tarafından istenenler yönünde hizmetlerin değiştirilmesi ve dönüştürülmesine olanak verir. Karmaşık hizmet değişim ve dönüşüm programlarının dengeli bir finansal ortamda yapılmasını sağlayarak riski en aza indirir. Yönetimlere hizmetlere ilişkin taleplerdeki değişimlere cevap verebilme ve kaynakların gerçekten ihtiyaç duyulan alanlara tahsis edildiğini güvenceye alma konusunda yardım eder. Finansal planlamanın aşamaları. 1. Geçmişi gözden geçirmek. Talepteki ve harcamalardaki mevcut trendleri incele, fon akımlarındaki trendleri ortaya koy, cari performansı ve çıktıları ölç ve raporla, güncel maliyetler ve maliyetleri belirleyen faktörler hakkında karşılaştırmalı bilgileri topla, dış inceleme ve denetim otoritelerinin raporlarını değerlendirerek gerekli değişiklikleri yap. 2. Geleceği öngörmek. Ulusal politikaların ve stratejilerin olası etkilerini göz önünde bulundurur. Muhtelif fon akımlarının özelliklerini belirle ve büyüklüklerini tahmin et. Yerel politika inisiyatiflerin ve önceliklerinin etkilerini incele. Talebe ve harcama alanlarına ilişkin bilinen trendlerin olası gelecek etkilerini tanımla. Beklenen demografik trendlerin ve sosyal hizmet talebini etkileyebilecek yönetim kontrolü dışındaki diğer faktörlerin finansal etkilerini tanımla. 3. Stratejileri ve planları konumlandırmak. Bir işletme bakış açısı ile alternatif senaryo analizleri de içerecek şekilde stratejik planlama yapma alternatifini değerlendir. Finansal planlamayı hizmet, insan kaynakları ve varlık yönetimi ile ilişkilendir. Örgütün tüm seviyelerindeki yetkililere etkin bütçe yönetimi için gerekli yeterlilik ve bilgileri sağla. Özellikle hizmet kullanıcılar ve sunucular olmak üzere tüm paydaşları stratejik finansal planlama ile ilişkilendir. 4. Yıllık bütçeleri oluşturmak. Bütçe oluşturmak için bir işletme gibi düşün. Bütçelerin finansal planlardan gelen bilgilerle oluşturulduğundan emin ol. Mümkünse konunun uzmanı bütçe yöneticileriyle çalış. Mevcut kaynaklarla taahhütler ve talepte beklenen değişimleri karşılaştır. Beklenmeyen değişimlere cevap verecek şekilde hazırlan. Bütçe oluşturmada kısa vadeli kararların uzun vadeli öncelikler ve stratejilerle çelişmediğinden emin ol. Finansal planlama ve hizmet planlamasının ilişkilendirilmesi. Stratejik finansal planlama bütünüyle stratejik hizmet planlaması ile entegre edilmiş olmalıdır ve bu planlar uzun dönem perspektifi ile hazırlanmış olmalıdır. Entegre bir uzun dönemli yaklaşım uygulamak aşağıdaki yararları sağlayacaktır. Muhtemel fon kaynaklarının seviyeleri üzerinde tahminler yapılabilir. Hizmetlere olan talepteki bilinen ve gerekli taahhütlerle demografik değişikliklerin yapacağı etkiye ilişkin trendler tahmin edilebilir ve gelecek bütçe planları ile karşılaştırılabilir. Karmaşık hizmet değişikliği programları yıllar sürebilir ve bu tür programların finansal etkileri ancak programın öngörülen süresi üzerinden planlanabilir. Büyük ölçekli değişim programları başlangıç aşamalarında gelir akımı oluşmadan belli ölçüde harcama yapmayı ve aynı anda hem kaldırılmakta hem de yeni oluşturulmakta olan iki programa da fon aktarmayı gerektirebilir. Büyük ölçekli değişim programları hizmeti sunan kişilerle ilgili olarak insan kaynaklarında önemli bir değişiklik ortaya çıkarırlar. 1. Karar alıcılar ve politika belirleyiciler için finansal faaliyetlerin anlamlı ve ilişkili bilgilere tercüme edilmesi sürecidir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamaya aittir? A. Finansal analiz, B. Finansal yönetim, C. Nakit yönetimi, D. Stok yönetimi, E. Risk yönetimi. Çözüm: finansal yönetim, parasal kaynakları kullanımı ve tahsisinde ekonomik etkinlik ve verimlilik arayış faaliyetidir ve bunun yanında karar alıcılar ve politika belirleyiciler için finansal faaliyetlerden anlamlı ve ilişkili bilgileri tercüme eden süreçtir. Yanıt B'dir, finansal yönetim. 2. Kurumun stok miktarı, fazlalık nedeniyle istenmeyen stok maliyetlerine ya da eksiklik nedeniyle faaliyetlerin aksamasına yol açmayacak şekilde yönetilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamaya aittir? A. Stok yönetimi, B. Nakit yönetimi, C. Sermaye bütçesi, D. Alacak yönetimi, E. Finansal analiz. Çözüm: finansal yönetimde kullanılan yatırım konuları içerisinde yer alan stok yönetimi, stok miktarı, fazlalık nedeniyle istenmeyen stok maliyetlerine ya da eksiklik nedeniyle faaliyetlerin aksamasına yol açmayacak şekilde yönetilir. Yanıt A'dır. Stok yönetimi. 3. Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimde kullanılan başlıca analiz ve araçlar arasında yayılmaz? A. Faiz hesaplamaları, B. Finansal analiz, C. Finansal planlama ve bütçeleme, D. Alternatif fon kaynakları analizi, E. Para analizi. Çözüm: finansal yönetimde analiz ve araçlar arasında faiz hesapları, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, alternatif fon kaynakları finansal kararlar açısından analiz ve araçlarda yer almaktadır. Yanıt E'dir. Para analizi. 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kurumunun finansal kaynakları arasında yer almaz? A. Bağışlar, B. Vergiler, C. Üye aidatları, D. Döngüsel katkılar, E. Kırsal katkılar. Çözüm: sosyal hizmet kurumunun finansman kaynakları arasında ağızlar, vergiler, üye aidatları, döngüsel katkılar, ücretler, piyango, mali yatırımlar, ticaret de elde edilen gelirler yer almaktadır. Yanıt E'dir. Kırsal katkılar. 5. Aşağıdakilerden hangisi STK'larda etkin bir finansal yönetim sistemi kurulabilmesi için izlenmesi gereken temel ilke ve uygulamalardan değildir? A. Etkin bir nakit yönetimi. B. Profesyonel finans yöneticisi. C. Fon bulmada profesyonel danışmanlardan yardım. D. Etkin bir stok yönetiminden uzaklaşmak. E. Fon bulmada profesyonel danışmanlardan destek. Çözüm. STK'larda etkin bir finansal yönetim sistemi kurulabilmesi için etkin bir nakit yönetimi, profesyonel danışmanlardan bilgi desteği, fon bulmada profesyonel danışmandan yararlanma, profesyonel finansal yöneticisine ihtiyaç bulunmaktadır. Yanıt D'dir. Etkin bir stok yönetiminden uzaklaşmak. 6. Aşağıdakilerden hangisi kuramların ayakta kelimesine kritik öneme sahip olan fonksiyondur? A. Stratejik planlama. B. Stratejik yönetim. C. Finansal planlama. D. Hizmet planlaması. E. Finansal yönetim. Çözüm. İşletme ya da kurumların başında finansal yönetimin yani fonların sağlanması ve kullanılmasındaki etkinliğin kurumların yaşamsal faaliyetini devam ettirmeleri açısından kritik bir öneme sahip olmasına neden olur. Yanıt E'dir. Finansal yönetim. 7. Günümüzde de kar amaçlı kurumların sosyal hizmet alanında, sosyal hizmet kurumlarında ticari alanda faaliyet göstermeye başlamasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Teknoloji, B. Rekabet, C. Globalleşme, D. İletişim, E. Büyüme isteği. Çözüm. Yoğun rekabet ortamında kaynak sağlayabilmek, faaliyetleri finanse edebilmek için sosyal hizmet kurumları ticari alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Kar amaçlı kurulan işletmeler de bu rekabetten payını almıştır. Yanıt B'dir. Rekabet. 8. Kurumun geleceğe yönelik hedef ve beklentileri doğrultusunda gerçekçi planlar, bütçeler hazırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamaya aittir? A. Finansal analiz. B. Finansal planlama ve bütçeleme. C. Alacak yönetimi. D. Nakit yönetimi. E. Risk yönetimi. Çözüm. Finansal planlama ve bütçeleme, geleceğe yönelik hedef ve beklentiler doğrultusunda gerçekçi planlar hazırlar. Yanıt B'dir. Finansal planlama ve bütçeleme. 9. Sosyal hizmetlerde merkezi yönetim bazında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında yer almaz. A. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, B. Vakıflar Genel Müdürlüğü, C. Milli Eğitim Bakanlığı, D. Adalet Bakanlığı, E. Valilik. Çözüm. Sosyal hizmetlerde merkezi yönetim bazında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yer almaktadır. Yanıt E'dir. Valilik. 10. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gelirleri arasında yer almamaktadır. A. Genel bütçeden yapılacak hazine yardımı. B. Döner sermaye gelirleri. C. THK'ca toplanacak kurban derisi, fitre, zekat gelirleri. D. Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan hariç yıllık brüt hasılatının %24'ün kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler. E. Belediye sınırları içinde mücavir alanlar içinde düzenlenen fuar, festival, sergi yerlerine giriş biletlerine bakanlar kurulunca tespit edilen sosyal yardım pulu gelirleri. Çözüm. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan hariç yıllık brüt hasılatın %24'ünün kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirleri almamaktadır. Yanıt D'dir. Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan hariç yıllık brüt hasılatının %24'ünün kuruma aktarılmasıyla elde edilecek gelirler. 11. Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevleri arasında yer almaz? A. İlin çevre düzeni ve planı. B. Erozyonun önlenmesi, toprağın korunması. C. Yoksullara makro kredinin verilmesi. D. İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini. E. Çocuk yuvalar ve geliştirme yurtları. Çözüm. İl özel idarelerinin görevleri arasında yoksullara makro kredinin verilmesi yer almamaktadır. Yanıt C'dir. Yoksullara makro kredinin verilmesi. 12. Sosyal hizmetlerin kamu kaynakları finansmanı konusunda elde ettiği kamu gelirleri arasında yer almaz. A. Faiz, zam ve ceza gelirleri. B. Taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler. C. Alınan bağış ve yardımlar. D. Hizmet karşılığı elde edilen gelirler. E. Rekabet gelirleri. Çözüm. Sosyal hizmetlerin kamu kaynakları finansmanı konusunda elde ettiği kamu gelirleri arasında rekabet gelirleri yer almaz. Yanıt E'dir. Rekabet gelirleri. 13. Spot olmayan tüm parasal işlemlerde, vadeli alış ve satışlarda, kredi kullanımlarında uygular. Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlamaya aittir? A. Finansal analiz. B. Faiz hesaplamaları. C. Alternatif fon kaynakları analizi. D. Nakit analizi. E. Alacak yönetimi. Çözüm: finansal analiz, spot olmayan tüm parasal işlemlerde, vadeli alış ve satışlarda, kredi kullanımlarında uygulanmaktadır. Yanıt A'dır. Finansal analiz. 14. Bir lisenin bir sınıfının öğrencileri, bir fabrikanın işçileri gibi bir grup ya da şirketin bir vakfı gibi kurumda da yapılabilir. Aşağıdaki açıklamalara ilişkin olarak hangi bağış tanımına girmektedir? A. Sürekli bağış. B. Dönemlik bağış. C. Tek seferlik bağış. D. Şartlı ve şartsız bağış. E. Kişi, grup ve kurum bağışı. Çözüm: bağış türleri arasından kişi ve grup bağışına girmektedir. Yanıt E'dir. Kişi, grup ve kurum bağışı. 15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet sivil toplum kuruluşlarından finansal yönetim önemli kılan etkenler arasında değildir? A. Rekabet. B. Sosyal hizmet hacminde büyümek. C. Paydaş güvenini oluşturmak. D. Kar amacı gütmeyen kurumun doğası. E. Sosyal verimlilik ve ekonomik büyüme. Çözüm: finansal yönetimin önemine ilişkin olarak sosyal hizmet hacminde büyüme yer almamaktadır. Yanıt B'dir. Sosyal hizmet hacminde büyümek. 16. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlama aşamalarından geçmişi gözden geçirmek aşamalarında yer almamaktadır? A. Talepteki ve harcamalardaki mevcut trendleri incelemek. B. Fon akımlarındaki trendleri ortaya koyma. C. Cari performans ve çıktılar ölç ve raporla. D. Güncel maliyetler ve maliyetleri belirleyen faktörler hakkında bilgileri topla. E. Ulusal politikaların ve stratejilerin olası etkileri göz önünde bulundurulması. Cevap E. Ulusal politikaların ve stratejilerin olası etkileri göz önünde bulundurulması. 17. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlama aşamalarından geleceği öngörmek aşamasında yer almamaktadır? A. Muhtelif fon akımlarının özelliklerini belirleme. B. Yerel politika inisiyatiflerinin ve önceliklerinin etkilerini incele. C. Ulusal politikaları ve stratejilerin olası etkilerini göz önünde bulundurma. D. Fon akımlarındaki trendleri ortaya koyma. E. Beklenen demografik trendlerin ve sosyal hizmet talebini etkileyebilecek yönetimin kontrolü dışındaki diğer faktörlerin finansal etkilerinin tanımlanması. Cevap D. Fon akımlarındaki trendleri ortaya koyma. 18. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlama aşamalarından stratejileri ve planla konumlandırma aşamalarında yer almamaktadır? A. Stratejik planlama yapma, alternatifleri değerlendir. B. Örgütün tüm seviyelerindeki etkileri etkin bütçe için gerekli yeterlik ve bilgileri sağlama. C. Özellikle hizmet kullanıcılar ve sunucular olmak üzere tüm paydaşlar stratejik planlama ile ilişkilendir. D. Bütçe oluşturmak için bir işletme olarak düşünme. E. Finansal planlamayı hizmet, insan kaynakları ve varlık yönetimi ile ilişkilendir. Cevap D. Bütçe oluşturmak için bir işletme olarak düşünme. 19. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlama aşamalarından yıllık bütçeleri oluşturmak için yapılması gereken özellikler arasında yer almıştır? A. Bütçe oluşturmak için bir işletme gibi düşünmek. B. Bütçelerin finansal planlardan gelen bilgilerle oluştuğundan emin olmak. C. Örgütün tüm seviyelerindeki yetkililere etkin bütçe yönetimi için gerekli yeterlilik ve bilgileri sağlamak. D. Beklenmeyen değişimlere cevap verecek şekilde hazırlanma. E. Mümkünse konunun uzmanı bütçe yöneticileriyle çalışma. Cevap C. Örgütün tüm seviyelerindeki yetkililere etkin bütçe yönetimi için gerekli yeterlilik ve bilgileri sağlama. 20. Kurumlar döviz kuru riski ve faiz oranı gibi riskleri ve bu risklerden kaynaklanan kayıp olasılığına maruzlardır. Bu riskleri yönetmenin en iyi yollarını açıklayan ikili aşağıdakilerden hangisidir? A. Borsa döviz kuru. B. Future nakit bütçe. C. Future opsiyon. D. Nakit akış tablosu opsiyon. E. Fon kaynakları factoring. Cevap C. Future opsiyon. 21. 3294 sayılı kanuna göre fakr-ı zaruret içindeki muhtaç durumda bulunan vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek hizmetleri kim tarafından yürütülür? A. Kaymakamlık. B. Belediye. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. D. Vakıflar. E. Dernekler. Cevap A. Kaymakamlık. 22. Sosyal hizmetlerin kamu kaynaklarıyla finansmanı ile ilgili kuruluşların elde ettiği gelirlerden özel gelirler arasında yer alır. A. Sosyal güvenlik primi kesintileri. B. Alınan bağış ve yardımlar. C. Faiz, zam ve ceza gelirleri. D. Hizmet karşılığı elde edilen gelirler. E. Fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmeti tesliminden sağlanan gelirler. Cevap B. Alınan bağış ve yardımlar. 23. Finansal planlamayı hizmet, insan kaynakları ve varlık yönetimiyle ilişkilendirmek, finansal planlamanın hangi aşamasındaki adımı açıklar? A. Geçmişi gözden geçirmek. B. Geleceği öngörmek. C. Strateji ve planlı konumlandırmak. D. Yıllık bütçeleri oluşturmak. E. Yatırım kararları vermek. Cevap C. Strateji ve planlı konumlandırmak. 24. STK'nın en önemli iki finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? A. Grup bağışı ve sürekli bağış. B. Tek ve sürekli bağış. C. Piyangolar ve bağışlar. D. Hibeler ve devlet ödemeleri. E. Üye aidatları ve bağışlar. Cevap E. Üye aidatları ve bağışlar. 25. Medya kuruluşlarının ve sanatçıların katılımıyla gerçekleşen süreli kampanyalara bağış toplaması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilmektedir? A. Kişi bağışı. B. Sürekli bağış. C. Grup bağışı. D. Tek seferlik bağış. E. Dönemsellik bağış. Cevap D. Tek seferlik bağış. 5. ayrımın sonu sayfa 267.